أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine büyük yanlışlara dini kılıflar bulma çabaları ile ilgili olarak bir ders yapacağız. Maalesef bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'in açıkça haram kıldığı birçok şey dinin bir emri haline getirilmiş ve helal hale getirilmiş. İşte bu bugün örneğimiz müt'a nikahı ile cariyelerle cinsel ilişki, yani savaşta esir alınan kadınlarla cinsel ilişkide bulunma meselesidir. Müt'a nikahını kitaplara baktığımız zaman işte Ömer radıyallahu anh zamanına kadar geçerli olduğu kabul ediliyor Sünniler tarafından. Şiiler de bunu Ömer mi haram kıldı, o kim ki haram kılsın diyerek hala devam ettiriyorlar. Yani müt'a nikah dediğimiz nikah geçici bir nikah. Bir kadınla anlaşıyorsunuz, işte bir kereliğine, bir günlüğüne, iki günlüğüne birlikte oluyor. Onun karşılığında da bir ücret ödüyorsunuz. Onun adı oluyor nikah. Ve maalesef zina olmuyormuş diye. Ve Sünniler de, Şiiler de bunun Resulullah'ın hayatındayken var olduğunda ittifak etmişlerdir. Halbuki böyle bir şeyin olmasına en küçük bir ihtimal yok. İlgili ayetleri hep birlikte okuyacağız Allah nasip ederse. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapması mümkün değil. Asla olamaz. Cariyelerin cinselliğinden yararlanma konusunda da bütün mezhepler ittifak halindedir. Bugün hala öyledir. Üstelik de cariyelerle birlikte olmanın nikahlı kadınla birlikte olmaktan daha önemli olduğu, daha iyi olduğu şeklinde de kitaplarda görüşler vardır. Yani bakıyorsunuz ki Allah-u Teala'nın haram kıldığı şey dinin bir parçası haline gelmiş. İşte burada benim aklıma ilk gelen ayet A'raf suresinin 29. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Yok, 29 değil, 28 ve 29'muş. Ben yanlış hatırlamışım. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Bir fuhuş yaptıkları zaman, Kur'an-ı Kerim'de fuhuş, nikahsız ilişki olduğu gibi, işte sevicilik olarak da, erkek erkeğe ilişki olarak da bildiriliyor. Çünkü Allah-u Teala fuhuş çeşitlerinden uzak durun diyor. En az üç çeşit olması gerekiyor. İşte seni bu kebaire mâ tünhevne anhu. Neydi şeydeki, Necm suresindeki?
Teşteni bu kebaire mâ tünhevne.
Bunel kebaire vel fevahiş illellemem. Tamam. Müminler anlatırken ellezîne istenîbûnel kebâira vel fevâhiş. Büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar. Bu fevahiş, fuhuş çeşitleri üç olarak, yani şey çoğul olduğu için en az üç olur. Onlardan nikahsız ilişkiyi Allah-u Teala İsra suresinde fuhuş diyor. Ondan sonra Lut Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde erkek erkeğe ilişkiye de, yani fahişe kelimesini kullanıyor, fuhuş. Yani Türkçe'de fuhuş deyince paralı yapılan şeyler anlaşılıyor da artık fahişe kelimesini kullanıyor diyor diyelim. Tek üçüncü şey kalıyor, o da mecburen kadın kadına sevicilik olmuş olur. Onlardan uzak kalmayı Allah-u Teala bize emrediyor. Yani zina etmeyin demiyor. Fuhuş etmeyin demiyor. Ona yaklaşmayın diyor. Yani ona sebep olacak davranışlar da yaşa. Onun için giyim, kuşam, dokunma falan kişiyi fuhuşa sürükleyecek tüm davranışlar da Allah-u Teala'nın koyduğu yasaklar içerisindedir.
Zaten okuduğunuz ayetin bir üstünde de Allah-u Teala Adem oğlunu öyle uyarıyor. Yani şeytanın giyim kuşamla ilgili yapabileceği hainlikler konusunda uyarıyor. Araf 20.
Evet. Ne diyor orada?
Adem'e la yeftinenneküm şeytanu kema ahrece ebeveyküm minel cenneti yenzi'u anhuma libasuhuma liyuriyuhuma sevatihime.
Evet.
27. ayet. Ey Adem oğulları, babanızla ananızı o çirkin yerlerini kendilerine göstererek yaptığı gibi şeytanın işte cennetten çıkarması gibi sakın sizi de başınızı belaya sokmasın. Dikkat edin ona.
İblis sizi de yoldan çıkarmasın. Annenizi babanızın elbiselerinin çıkarılmasına sebep oldu diyor.
Biraz önce şey atıfta bulundunuz ya, velâ takrabü zina inne kâne fâhişe İsra'da. Yani yaklaşmamanın aşaması bunlar yani.
Tabii işte. İlk başlangıcı o. Gerçi o zaman Adem ve Havva'dan başka kimse yok ama bu bir örnek olma durumu.
Adem oğlu diyor, evet.
Adem oğulları diyor. Ama işte burada asıl mesele şu. 28. ayette diyor ki ve izâ fe'alû fâhişeten gâlû vecednâ aleyhî âbâ'enâ. Bir fuhuş işliyor. Nedir? Nikahsız ilişkide bulunuyor. Şimdi Allah-u Teala Nur suresinin 32. ayetinde ne diyor? وَاَنْكِحُوا diye bize emir veriyor değil mi? Evlendirin diyor değil mi? Kimi? اَلْاَيَامَا مِنْكُمْ İçinizden evli olmayanları evlendirin. Çünkü yardımcı olmak gerekiyor. Tarafların birbirini tanımaları o kadar kolay değil. Onların arka planlarının bilinmesi, ahlaki durumların bilinmesi falan, zinayı edip etmediklerinin bilinmesi gerekiyor. Onun için Allah Müslümanlara görev veriyor. Evlendirin. Peki içinizden evli olmayanları evlendirin dedikten sonra ondan sonra gelen ne, emir ne?
Es-salihine min ibadikum ve imaikum.
Es-salihine min ibadikum. Erkek esir. Yani sizin emrinizde olan erkek esirlerden uygun olanlar. Öbürü ve imaikum bayan esirlerden uygun olanları evlendirin diyor. Demek ki bakın bu evlendirme emrinin iki türlü muhatabı var. Birisi esirler, birisi de hürler. Esirleri niye Allah kadın ve erkek diye ayrı ayrı sayıyor? Mesela sizden evli olmayanlar derken kadın erkek ayrımı yok değil mi?
Evet.
Ama esirlere geldiği zaman erkek ve kadın ayrı ayrı sayıyor. Çünkü Allah-u Teala çok iyi biliyor ki insanlar sadece onu deseydi erkeği anlayacaklardı, kadını almayacaklardı yani. O esirleri yataklarına attıkları için birçok yerde öyle maalesef. Ondan dolayı dedi erkek ve kadın esirleri yani kölelerinizi ve cariyelerinizi ne yapın? Evlendirin diyor. Evlendirin. Şimdi benim yanımda diyelim ki bir savaştan payıma düşmüş bir esir var. Erkek ya da hanım fark etmez. Evlendirin diye bana verilen bir emir. Evlendir diyor. Peki in yekunu fukara'e tamam ama bunlar ihtiyaçları paraları yok ya Rabbi ne yapayım? Hani bugün ne derler evlendir. Tamam ama üniversiteyi bir bitireyim. Bir iş bulayım. Şu olsun. Yahu değil kardeşim. Çünkü bugün kapitalist sistemde sistem tamamen şeye, israfa yönelik olduğu için bugün evlenme, işte nişanlanma, düğün, şu bu fu milleti öldürüyor.
Evlendikten sonraki 10 yılını evlendiği günkü borçlarını ödemeye
tabii. Ve huzur diye bir şey bırakmıyor. Halbuki Resulullah zamanında gelirlerdi, kızı isterler, anlaşmışlarsa tamam verirler. O anda oraya orada olanlar bir iki bir şey varsa bir iki bir şey ikram ederler. Ondan sonra kalkar giderler. Dışarıda da def çalınır. Herkes duyar ki bunlar demek ki evlenmiş. O kadar. Hiçbir masraf yok. Ama biz bu Müslümanlar olarak bunlara kesinlikle şey yapmamamız lazım. Ben sürekli söylüyorum. Ya yapmayın, düğün yapmayın, nişan yapmayın. Şu bu işlerden biraz vazgeçin. Mesela bir elbise tutuyor dünyanın parası ne olacak? En fazla bir yarım gün giyiliyor ya. Böyle bir saçmalık olur mu? Ayakkabısıdır, erkeğin elbisesi bu ne ya Allah aşkına bu ne israf? İsraf ekonomisi çünkü bu batının şeyi bu. Biz bunu kesinlikle kabul etmememiz lazım. Hayatımızdan dışarı çıkma neyse. Şimdi konuyu saptırmış olmayalım. Eğer fakirseler diyor. O fakirseler kelimesinden gelir. Allah-u Teala yoni umullah min fadli. Allah kendi ikramıyla onların ihtiyaçlarını giderir. Diyor ki sen bu esir bunu ne yapacağım düşünme. Sen evlendir.
Vaat hocam. Büyük ya, arkanda ben varım diyor. Arkanda sen yeter varım. Ki kötü yola düşme. Tabii. Arkanda ben varım diyor.
Ben mesela talebeyken evlendim. Talebeyken evlendim. Evliliğin en küçük bir şeyini, sıkıntısını hatırlamıyorum. Ve eşim de Erzurum'da talebeyim, o da oradaydı yani. Yani çünkü Allah-u Teala şey veriyor. Garanti veriyor. Evet. Mutlaka bir şekilde bir çözüm lütfediyor. Peki ondan sonra ne diyor?
وَلْيَسْتَعْفِفِلَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.
Bu ayetin sonra وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ diyor. Allah'ın imkanları geniş, sizin durumlarınızı gayet iyi bilendir. Ondan sonra وَلْيَسْتَعْفِفْ diyor. İffetli davransın. İffetli davranmak ne demek? Yani gayrimeşru ilişkiye girmesin demektir, değil mi? Burada hür ve esir ayrımı var mı birinci ayette? Yok. Peki ellediğine la yecidüne nikahen. Tamam ama evlenecek birisini bulamıyorum. Anlaşamıyorum. O zaman iffetli davran. Ne demek? Zinadan uzak dur. Yani nikahsız ilişkiden, çünkü enkihu diye başladı ya. Nikahlayın diye. Nikahsız ilişkiden uzak dursun. Kim? اَلَّذ۪ينَ لَا اِذْيُونَ نِكَاهًا Nikah imkanı bulamayanlar. Bulamayanlara kim girer orada? Esir, kadın ve erkekler girmez mi? Yani hürler neyse onlar da o. O zaman bu ayetlere göre bir esir kadının birisiyle nikahsız ilişkisi mümkün mü?
Mümkün değil.
İmkansız. İmkan ve ihtimal yok. Ama bak ben şimdi şu şeyden, şu Diyanet'in mealinden, yani ayetleri nasıl öldürdüklerine bir şey yapsın diye ben buradan okuyayım, sen de şeyden, Elmalı'dan okursun. Bak, o az önce bak, diyor ki, evlenme imkanı bulamayanlar iffetli olsun, yani nikahsız ilişkiye girmesin diye başlayan ayetin devamında da Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Yanınızda bulunan esir kadın ve erkekler, yani sizin mülkiyetiniz, yani sizin hakimiyetiniz altındakiler sizinle kitap isterlerse, ne kitap? Diyor ki ya sen bana bir imkan ver. Ben çalışayım, kazanayım. Ya da hiç çalışma kazanma diye evlenmek istiyorum. Evet. Bunu kabul et. Bir sözleşme bu. Peki buna mükatebe derler. Değil. Mükatebe değil. Mükatebe ne? Ben işte şey yapmak istiyorum. Çalışacağım. Şeyimi ödeyeceğim. Kölelik şey ne diyor? Fidyemi ödeyeceğim. Onun için bana imkan ver. Tamam. O mana düşünülebilir ama Allah-u Teala burada ona engel bir şey söylüyor. Diyor ki onlarla sözleşme yapın eğer bir hayır görürseniz, yani evlenebilecek durumda, tamam. Mesela bunun bir örneği var. Cüveyriye benim müstalik esirlerinden, benim müstalik, o şeyin reisinin kızı diyor, yanında bulunduğu aileye diyor ki, iki ailenin ortak esiriymiş. Diyor ki ben diyor güzel bir kızım diyor. Bana müsaade edin. Ben gider evlenecek birini bulurum. Siz benden ne istiyorsunuz şey olarak?
Fidye
olarak. Yani hürriyet bedeli olur. Diyorlar ki şunu, rakam aklımda değil. Yani bizim siteden okuyanlar onu bulurlar. Kölelik ve cariyelikle ilgili yazıda. Tamam. Ve geliyor Resulullah'a. Diyor ki, ya Resulallah, bak daha Müslüman olmuş falan değil. Diyor ki, işte diyor, ben falanca şeyin yanında esirim. Benim müstalik reisinin kızıyım diyor. eşim diyor savaşta öldü. Bu da çok önemli. Nisa suresinin 24. ayetine de uygun. Eşim savaşta öldü diyor. Yani ilk şeyine. Ben de şeyim işte orada esirim. Ben de evlenmek istiyorum. Hürriyetime kavuşturmak için şu kadar bir şey istiyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadi al diyor. Veriyor hürriyet bedelini git öde diyor. Gidip ödüyor hürriyet bedelini ve hürriyetine kavuşuyor. Resulullah'a teşekkür için geldiği zaman benimle evlenir misin diyor.
Bir örneği.
Tamam. Yani şimdi dolayısıyla bakın şu şeyde örnek daha çok ama burada ne mana veriyorlar? Ondan sonra devam da ve abaatuhum min malillahi lladhi ata. Allah'ın size verdiği mal da bunlara verin. Yani evlenmek istiyorlar. Yardım, maddi yardımda bulunun. İşte Resulullah da vermiş bu malı. Yani şimdi bakın Resulullah o hanımın para ihtiyacını da karşılamış oluyor. Hatta hürriyet bedelinin tamamını veriyor. Gidip hürriyete kavuştuktan sonra onunla evleniyor. Şimdi burada ama şu Nur suresinin 32. ayetinin devamında istersen sen oradan o buraya kadar okuduk. Bak ki ondan sonrasının bu ayetin başıyla herhangi bir ilgisi var mı? Bir oku.
Vela tükrihu feteyatikum mu hocam?
O kısmı.
Vela tükrihu feteyatikum alel biga.
Nasıl mana vermiş Erman?
Dünya, alçak hayatın geçici metaını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin.
Bak şimdi bak. Cariyelerinizi fuhşa zorlama, ikrah etmeyin ne demek ikrah? Yani dünya hayatının, bir daha oku dünya hayatının.
Dünya hayatın geçici metaını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin. Dünya, hele iffetli olmak isterlerse.
İffetli olmak, hele iffetli olmak isterlerse. Şimdi diyelim benim yanımda bir cariye var. Dünya hayatının menfaatini kazanmak istiyorum. Birisi bununla ilişkiye girmek istiyor, karşında para verecek bana. Değil mi? Ama bu da ilişkiye girmek istemiyor. Ulan Allah bu surenin başında evlenme imkanı bulamayanlar iffetli olsunlar dediler. Bu emir kime? Hür şey ayrımı yok. Bu kime bu emir? Şu lafa bak ya, ayeti nasıl şey yapmışlar. Yani yanında bulunan esir kadını parayla satacak ve para kazanacak. Cümlenin başında ne diyor? Bir daha cariyelerinizi zorlamayın diyor değil mi?
Cariyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin.
Bak, vela tükrü feteyatikum. Feteyat kelimesi genç kızlar manasındadır. Evet. Şimdi bu cariyeler diyor, bir başkası da der ki, diyor hatta diyen de var biliyorum. Hatta yani neyse o şey aç fazla konuşmayayım çünkü adam öldü şey yapmayalım. O şey yapacak, diyor ki, der ki kızlarınızı para kazanmak için fuhşa zorlamayın der. Değil mi? Eğer namuslu kalmak isterlerse, istemezlerse zorla fuhuş yaptırıp para kazanabilirsiniz. Şimdi genel ev açmaya delil getirilemez mi o? Hı? Ama ayetin başına ne dedi Allah? Nikah imkanı buluncaya kadar
namuslarını
korusunlar dedi. Yahu böyle birbiriyle %100 zıt bir şey Allah'ın sözü olur mu? Ha? Hele namuslu kalmak isterlerse, hele namuslu kalmak istemezlerse ne yapacaksın? Zorla zina yaptıracaksın değil mi ona?
Zaten bu ayetin iniş sebebiyle alakalı hep benzer hikayeler anlatılıyor. Yani tefsir eserlerine de bakabilirler. Yani hani birileri çıkıp ya siz öyle meal veriyorsunuz diyebilir. Bu ayetin tefsirine baktığınızda bu ayetin iniş sebebiyle alakalı olarak aynen bu düşündüğümüz şeyi anlatıyor.
Abdullah bin Übey bin Selul cariyelerini fuhşa zorluyormuş da onun için. Bu Abdullah bin Übey bin Selul zaten münafık ya.
Evet.
Zaten münafık o. Tövbe estağfirullah. Ne terbiyesizce şey. Bak şimdi Diyanet'in mealinde ne diyor? Bak. İstersen sen de bu arada bizim meali bir aç, bir de oradan okuyalım. bak dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için ne demek? Para kazanmak için değil mi? İffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. İffetli kalmak istemezse zorla fuhuş yaptırabilirsiniz değil mi? Para kazanmak için. Şu şeye bakın ya. Yani biz evet Allah-u Teala bakın cariyelerle nikahsız ilişkiye asla müsaade etmiyor ama ayetin devamını ne hale getiriyor değil mi? Evet. Ondan sonra devam ediyoruz. Kim onları buna zorlarsa hadi zorladı. Bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlamasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Peki Allah onları bağışladı, merhametli. Peki zorlayan ne oldu? Zorlayan ne oldu? Kazandığı para ne olacak? Tövbe estağfurullah. Bir de bizim mealden oku. Hatta iki ayeti birlikte oku. Mesela ya da ikinci ayeti oku sadece. Yani 33. ayeti oku.
Evet. Hür olsun, esir olsun, evlenme imkanı bulamayanlar Allah lütfuyla onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Hakimiyetiniz altındaki esirlerden evlenmeleri konusunda sizinle sözleşme yapmak isteyenlerle haklarında hayırlı olacağını bilirseniz sözleşme yapın. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Genç kızlarınız evlenmek isterlerse dünya hayatının menfaatini elde etmek için onları zorlayıp hadlerini aşmalarına sebep olmayın. Kim onları zorlar ve onlar da bu zorlanmalarından sonra hadlerini aşarlarsa bilin ki Allah daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Şimdi zorlama meselesi var. Peki bak mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Bu üç mezhebe göre baba kızını istediği bir kişiyle evlendirebilir. Kızının hiçbir itirazı olamaz. Mesela diyelim ki kız İstanbul'da tıp fakültesini bitirmiş. Baba köyde, kızım köyde kalsın diyerek tutmuş köyün 80 yaşındaki adamıyla evlendirmiş. Kız da diplomayı almış, büyük sevinçle gidiyor köye. Bir de diyor ki kızım bak seni evlendirdim. İtiraz hakkı yok. Bak ikrahta itiraz hakkı vardır değil mi? Zorlamayın diyor. Burada ikrah bile yok. İkrahta hadi zorlama. Dersin tamam öldür. Ölüme razıyım evlenmem. Diyebilir değil mi ikrahta? Bak ikrah bile yok. Bu üç mezhep böyle söylüyor. Dayandıkları ne bir hadis var ne bir ayet var. Hiçbir şey yok. Bu mezhepler Kur'an'a uyduklarını söylerler. Hadislere uyduklarını söylerler ama asla yok. Vardır. Arada sırada bazen oluyor yani. Yok değil yani. Böyle ufak tefek. Ama bunların kitaplarını okun sanki uyuyormuş gibi göstermişlerdir kitaplarında. Okuyanlar pek anlayamaz. Peki Hanefiler ne diyor? Zorlamayın diyor ya ayet. Hanefilerde de kızın başına tabanca dayasan benimle evleneceksin dese, evlenmezsen öldürürüm dese, bunu mahkemede yapsa, orada evet dese nikah geçerlidir.
Çünkü nikahın ciddisi de ciddi, şakası da ciddi değil
haşa,
mi?
Tövbe estağfurullah.
Öyle bir kaide var.
Allah-u Teala İşte Nisa suresinde ne diyor? 21. ayet miydi Nisa? Ve ahadne minkum mithakan galiza diyor. Bu kadınlar sizden sapasağlam bir söz aldılar diyor. Peki baba kızına sormadan 21. ayet mi?
Evet 21.
Baba kıza sormadan kızı evlendirmişse bu kızın eşinden sağlam bir söz alması diye bir şey düşünülebilir mi? Ha? Mümkün mü yani? Ondan sonra peki başına tabanca dayayarak evlenmeyi geçerli sayıyorsan Hanefiler gibi bu kız eşinden söz almıştır denebilir mi? Bakın görüyor musunuz? Ayetler hiç ortada yok. Ama en berbadı ne? Bu ayetleri görmezden gelerek zaten hemen o ayette şey yapmışlar affedersiniz bir genel evaşmaya bile fetva verecek hale getirmişler ayetleri haşa. Allah-u Teala zinadan uzak durun diyor. Bunlar şey değil. Peki öyle yapmışlarsa Peki bunlar şeyde cariyelerle cinsel ilişkiyi caiz görüyorlar mı? Nikahsız ilişki.
Tabii, evet.
Mesela Nisa suresinin 3. ayetini oku.
Evet.
Sen zaten, Elmalı'dan oku, ben de Diyanet'ten evet, okuyayım.
Zaten o ayet sebebiyle, başta bu ayet sebebiyle.
Asıl delilleri o değil
evet,
mi?
Evet, evet. Burada Nisa suresinin 3. ayetinin sonuna doğru. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ifadesi var. Yani o zaman bir tane veya şöyle dörder nikah edin ve eğer bu surette adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya milkiniz kendinize ait bir cariye alın.
Alın mı demiş?
Evet.
Yine Elmalı iyi.
Evet.
Hiç olmaz alın demiş.
Alın, bak. Evet.
Ama nikahlayın demesi lazımdı da. Evet.
Şeyler için yukarıda nikah edin diyor.
Nikah edin, burada alın. Alın o zaman diyor. Tamamını bir oku. Ben dedim hayret ya.
Eğer yetimlerin...
Çünkü Türkçe'de alın kelimesi nikahlayın manasında kullanılır da ben ona yanıldım. O zaman ayeti baştan itibaren
eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan kadınlardan ikişer üçer dörder nikah edin.
Nikah edin. Nikah edin, evet.
Ve eğer bu surette adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya milkiniz cariye alın.
Cariye gidin git mesela İstanbul'da bu kadınlar pazarında cariye pazarları vardı Osmanlı zamanında. Giderler bakar, affedersin bacağını açar bakarlar, sağını soluna bakarlar, beğenirlerse sonra sanki koyun almak bile değil. Bir acayip bir şey ve o İslam'ın şeyi. İşte bu İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde padişahın harem dairesiydi. Orada gelir, beğendiğini alır götürür, diğerleri orada kalır. Yani bir ve bu din. Buna muhalif olan bir şey yok ve burada bu ayete dayandırıyorlar değil mi?
Evet.
Bir cariye alın ne demek? Çünkü yanında cari olsa almasına gerek yok. Ondan yararlanacak demektir o. Git bir tane piyasadan bir cariye satın.
Yok zaten Elmalı'nın dışındaki diğer meallere baktığında insanlar yetininle.
Ya işte bak burada okuyayım. Yetin. Bak Diyanet'in mealini okuyayım size. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Yetinin ne demek? Ulan bunlar yani tövbe estağfurullah ne kadar çok cinselliğe düşkünmüş ki ondan yetinen. Yetinen zaten sen yatağa attığın bir cariye var demiş oluyor değil mi?
Evet.
Bir ya da birden çok. Hiç önemli değil. Sayı sınırı yok çünkü. Haşa. Peki bu ayetin manası böyle olabilir mi Arap dili açısından? Hiç mümkün mü? Bak şimdi burada bir hikaye sen çok iyi biliyorsun. Bir hikayeyle birlikte şey yapayım. Üniversitenin adını söylemeyeceğim. Suudi Arabistan bir üniversiteden Arap Dil Edebiyatı bölümü başkanı olan bir hanım eşiyle beraber buraya geldi. Tabii epeyce konuştuktan sonra ona şu ayete bir meal verdim. Yani tefsirlerde olan yanlışları falan anlattım. Sen hem Arapsın hem Arap Dil Edebiyatı bölümü başkanısın. Şey yaptım dedim ki bak şu ayete bir meal verdim. Aynen bu manayı verdi. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً فَاِنْكِحُوا وَاحِدَةً Eğer bir tane, eğer adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız bir tane kadını nikahlayın. Bir kadını nikahlayın. Ondan sonra اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَوِقْتَصِرُوا عَلَى اَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ dedi. Ya da yanınızdaki şeyle yetinin dedi. Nedir onun adı? Cariyeyle yetinin. Kadına dedim ki peki bak şimdi dedim burada şey var. Ee, وَاِنْ خِفْتُمَ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Fevahideten'in amili nedir dedim. Yani buradaki fiil nedir? Fenkihu. Şimdi hemen bilmiyor musun der gibi yani. Tamam güzel. Yani bir taneyi nikahlayın. Ev ma meleket eymanukum dediği evden sonraki nereye atfediliyor dedim. Öncesine dedi. O bir tane hür kadının üzerine. Peki dedim Arap dilinde matuf ile matufun aleyhin amilleri farklı olabilir mi dedim. Sen birisine nikahlayın diyorsun, öbürüsüne getirin diyorsun. Onun fiilleri farklı olabilir mi dedim. Kadın böyle yaptı. Aa, ben bu yanlışı nasıl yaptım? Kalktı ayağa başladı böyle bağırmaya. Ben bu yanlışı nasıl yaptım? Olur mu öyle şey dedi ya?
Ezber işte.
Ezber, evet. Ezber. Şimdi mesela şurada Celaleyn varsa kolayca bakılabilir ya da başka bir tefsirlere bakın. Aynı şeyi söyleyecekti. Hangi tefsire baksanız aynı.
Zaten bu mealler oradan
da şey yapılıyor. Evet, mesela şey Elmalı daha şu Fahrettin Razi'ye şey yapmıştır. İstersen şu Fahrettin Razi'den Elmalı'nın esas şeyi budur yani. Evet. Takip ettiği budur. Ya bunların en akıllılarıdır yani. En şey. Bak yetinin dönüyor, bu defa ne yapıyor? Yetinin. Onlarla zaten ilişki kuracaksınız. Kur'an-ı Kerim'de ayete yanlış anlam verilerek ne yapılıyor? Kur'an-ı Kerim harama alet ediliyor. Ve bu Allah'ın bize vermiş olduğu emir haline geliyor değil mi? Yani Allah cariyelere cinsel ilişkiye müsaade etmişmiş. Allah Allah. Ya aynı surede Allahü Teala şöyle diyor ya. وَمَنْ لَمْ يَصَّدِعْ مِنْكُمْ تَوْلًا. Yani surenin 25. ayetinde sizden kimin gücü yetmezse اَنْيَنْكَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Yani namuslu mümin hür kadınlarla nikahlanma konusunda gücü yetmezse فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Onu biraz açıklıyor biraz önceki ayeti. Hakimiyetiniz altındaki esir kadınlarla nikahlansın diyor. Peki esir kadınlarla nikahlanmanın şartı ne? Burada da şunu söylerler bütün şeyler. Bütün tefsirler maalesef şunu söyler. Buldun mu ibareyi?
İktasiru hepsinde aynı şeyi söylüyor.
İktasiru değil
evet,
mi?
Evet, evet.
İktasiru ala ma meleket eymanukum.
Evet, yetinmek anlamında yani.
Onunla yetinin, evet. İdare et. Haşa, tövbe estağfirullah. Yahu Arap dili açısından bu imkansız bir şey. İstersen bir de şeyi aç sen o Fahrettin Razi bunların en akıllılarındandır yani. O şeyi de bir aç, 25. ayeti de aç. Şey oraya ne mana vermiş? Mesela فَنْكِحُوهُنَّ بِيْنِ اَهْلِهِنَّ فَنْكِحُوهُنَّ بِيْنِ اَهْلِهِنَّ diyor. Bak şurada Allah ne diyor? Ve bu insan, bu gelenek ne yapmış? Sizden kim namuslu mümin kadınlarla, mümin hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse şeydeki hakimiyetiniz altındaki esir kadınların namuslu olanlarıyla evlensin, esir mümin kadınlarıyla evlensin diyor. Ondan sonra şimdi diyebilirsiniz ki ya ben bunun müminliğinden nasıl bana müminim diyorum ama gerçekten mümin olmayabilir. Allahu Teala diyor ki vallahu alemu bi imanikum. Sizin imanınız en iyi bilen Allah da aynı şey, aynı problem sizde de vardır. Sen de ben müminim diye gösterirsin olmayabilirsin. Ba'dukum min ba'd. Biriniz yerinizdensiniz. Yani sen nasıl Adem oğluysan o da aynı Adem oğludur. Adem evladıdır. Ne var yani?
O da senin
gibi bir insan. Peki nasıl nikahlayacağız ya Rabbi? Fenkihuhunne. O kadınları nikahlayın, o şeyleri. Esir kadınları. Bi izni ehlihinne. Ailelerinin izniyle nikahlanın.
Burada ittifaku ala enne nikahil emeti bidüni izni seyyidiha batilun.
Yani şunda ittifak ettiler ki efendisinin izni olmadan şey batıldır. Nedir onun adı? Cariyelerin nikahlanması. Halbuki Allah-u Teala şey yapıyor, hani Resulullah da söylüyor, o müsaade etmezse yetkili makama gidilir. Evet. Ve orada aslında şunu da söylerler. Çünkü efendi bundan yararlanma hakkına sahip, kendi cinsel hakkını karşı tarafa satıyor. Onun için mehir de, orada mehire bir bak, mehir kadının hakkı değil, mehir efendi alır. Orada yazar o. Bak, فَنْكِحُوهُنَّ بِيْزْنِ اَهْلِهِنَّ ailelerin izni olan nikahlayın. Aynen hür nasıl nikahlanıyorsa o da aynı. O kadının onayı gerekiyor. Bir sözleşme yapılıyor, esir kadın. Onayı verirse nikah geçerli, yoksa geçerli değil. Ondan sonra
burada diyor ki kâne mevla huvel müstehakkü lil ecri. Ona şey yani efendi mehre müstehak.
Mehri efendi sağlıyor. Evet. Peki Allah ne diyor? Fe atuhunne şeye verin diyor. O esir kadınlara verin diyor. Neyi? Ucurehunne mehirlerini verin diyor. Kime verilecek diyor? Ama bunların diyor, efendisine vereceksin diyor.
Emmel cumhuru fe innehum ihtaccu ala enne mehraha limevlaha bin nasi.
Hangi? Neyle? Bin nas mı?
Bu ayette.
Bu ayette. Bu ayetle mehrin efendisine ait olduğuna delil getirmişler. Ya buna akılsızlık demek bile şey ya. Ya bak açıkça bak ayet ne diyor bak. Bakayım bu mealde değiştirmişler mi acaba? Burada diyor ki Allah-u Teala, ha şu meale bakıyorum ha. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeler ve gizli tutmalar halinde sahiplerini izleyip onları evlenin. Mehirlerini de güzelce verin. Bak, mehirlerini de kime verin diye almamış. Onlara kısmını almamış.
Hocam.
Elmalı almış mı? Bak ya onlara diye. Fe'atuhunne var. Hunne kelimesi var. Onun manası yok.
Mehirlerini kendilerine verin.
Hah, o doğru bak. Evet. Elmalı doğru yazmış. Ama elmanın istifade ettiği şey de yok.
Evet. Burada hocam çok ilginç. Diyor ki bunlar mehre malik olamazlar. Çünkü ayet var. Bir ayette de şey yapıyor. Daraballahu meselen abden memlüken la yaktiru ala şeyin.
Ya o ne alakası var ya?
Bir örnek veriyor Allah-u Teala. Bir insanın örneği veriyor. Dolayısıyla bunların mala şeyi yoktur diyor.
Hakimiyet altında birisi var ama bir şey yapamıyor.
Evet.
Bir şey yapamamak başka bir şey. La yaktiru tövbe. La yemlükü deseydi anlaşılırdı.
Evet.
Allah Allah. Neyse. Ama aslında bak devamını okuyayım. Devamını okuyayım. Bak bunların dediklerinin yani ayeti nasıl saptırmışlar. Dersimizin başlığı neydi?
Büyük yanlışları dini kılıflar.
Şimdi bunlar büyük yanlış. Çok büyük yanlış değil mi bunlar?
Ya ailenin temeli hocam bunlar. Siz biraz önce zina... Hayır zina etmeyeni hadi zina büyük günah. Zina etmeyip evlenen aile yuva kuran işte geliyor babası onun haberi olmadan veriyor. Şimdi bu aile mi kurmuş oluyor?
Böyle bu aile olur mu ya?
Zina etmedi şimdi aile mi kurmuş oluyor?
Olur mu ya?
Bir ömür boyunca hayatında ilk kez gerdek gecesinde gördüğü bir adamla yaşamak zorunda kalıyor ve bu aile mi olmuş oluyor?
Hiç mümkün değil ya. Ben burada yine birkaç kere anlattım ama tekrar anlatmakta fayda var. İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Bir gün bir hanım bana sordu dedi ki ben işte köyde dedi birisiyle birbirimizi çok seviyorduk. Bir erkek de. Bunu dedi sadece bizim köylü değil, komşu köyler bile biliyordu. Birbirimize aşık olmuştuk. Herkes biliyordu. Bu diyor askere gitti. O askerdeyken babam beni bir başkasıyla evlendirdi. O da biliyordu ki ben o askerdekini çok seviyorum. Ona rağmen peki ben de sesimi çıkarmadım. E çıkaramaz ki zaten Şafii, Malik, Hanbeli mezhep. Hanefi de sanki sapasağlam mı? O da ikrahı geçerli sayıyor. Şimdi dedi ki bak eşim dedi bana karşı çok iyi davranıyor. 18 senelik evliyim dedi. Bundan onu şikayet edeceğim hiçbir özelliği yok dedi. Yani sen şusun busun demiyor. Çok iyi davranıyor. Fakat 18 senedir gece gündüz Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Gece kalkıp namaz kılıyorum. Ya Rabbi onun sevgisini benim içimden al. Ya bir türlü sevgisini atamıyorum içimden. O da duymuş ki bu kız evlenmiş. Askerdeyken o köye bir daha gelmemiş. Şu anda diyor hayatta mı ölümü bilmiyorum. Fakat bir türlü sevgisini içimden atamıyorum. Ya hocam ben bundan suçlu muyum diyor bak. O soruyu sormak için bana şey yapmış. Ya bu bak bu kadar eşi çok iyi davranıyor. Kendisi çok iyi niyetli. Mutluluk bir mutlu aile olabilir mi orada?
Oysa Allah Teala okuduğumuz bu Nisa suresinin 3. ayetinde "Fenkihu ma'ta belekum minen nisa" diyor.
Hoşunuza giden kadınlar evet. Evleneceksiniz tabii.
İç, i̇çin kayacak yani. Onun bak, da senin bak, de.
Ve şey de zaten bela tükrü feteya tükmalel biga de o zaten. Evet. Yani genç kızlarınızı isyana zorlamayın. İşte o da annesine babasına isyan etmiş oluyor. Evet. İşte şimdi biliyorsun şu bizim vakfa çok yakın bir yerde bir kızcağız var. İşte bu Güneydoğu'dan akşam tarladan evine geliyor. Babası diyor seni evlendirdim. Kimle? Hiç. Oğlan da bunu tanımıyor. Kız da birbirlerini tanımıyorlar. Ve işte bizim hemen şu aşağımızda oraya şey olarak gelin olarak getiriyorlar. İtiraz hakkı yok ki. Tek seçeneği var intihar etmek. Başka yolu yok. Oraya geliyor. Şimdi çocukları falan da var. Görmüşsündür sen. Orada dolaşıyorlar. Babası gelmiş. Bundan kız kardeşim bana söyledi. Geçen sene galiba babası İstanbul'a gelmiş. Kız babasına demiş ki bir şey telefonda mı artık mesaj mı göndermiş ne yapmışsa İstanbul'a gelip benim evimin yakınına bile gelmesin demiş. İşte bu isyan değil mi?
Hayatını kararttı çünkü.
Tabii. İsyana zorlamayın diyor. İşte olay bu. Zorla evlendirmeyin kızlarınızı diyor. Mesela bir tane Suriyeli bir öğrencim vardı. Şimdi ona bu ayeti, yani Nisa suresinin 33. ayetini verdim. Herhangi bir şey yok, şartlanmışlığı yok. Dedim şu ayeti bir meal ver dedim. Ay çok doğru bir meal verdi. İşte evlenmek isterlerse onları isyana zorlamayın. Bak böyle işte dedim bir de tefsirden oku. Tefsirden okuyunca kızcağız şok oldu. Bakın alim olmaya gerek yok. Görüyor musunuz? Şimdi ne oldu burada? Allah-u Teala ne dedi? Bak diyor ki onlara, hatta devamını okuyalım. İyice mesele ortaya çıkıyor. Onlara mehirlerini marufa göre veren onlara ve atuhunne atuhum dense diğer şekil anlaşılabilirdi. Atuhunne bu kızlara, bu kadınlara veren diyor. Değil mi? Başka anlaşılma şansı var mı Arap dili açısından? Mümkün değil yani. Onlara verin mehirlerini marufa göre verin. Niye marufa? Bu şeydir, esirdir. Buna ne alacağız? Az bir şey versem yeter değil. Maruf. Yani bir kadına nasıl mehir veriliyorsa, mehir miktarı neyse sizin bulunduğunuz bölgede o şekilde verin diyor. Peki, ama hangi şartta? Bu kadınlar muhsana olacak. Ne demek muhsana?
Namuslu.
Namusunu kalenin içindeymiş gibi koruyacak kadın. E peki efendisi yatağa atıyorsa, buna sen fetva veriyorsan nasıl muhsana olacak bu esir kadın?
Ha? Evlenmesi artık mümkün olabilir mi yani?
Öyle bir... Bak muhsanatin diyor, gayre misafihatin açıkça da zina etmiş olmayacak. Başkasıyla birlikte olmayacak. Vela müttehidâti ahtan ve gizli dostları da tutmayacak. Aynı şart. Maide suresinin 5. ayetinde hür kadınlar içinde koşulmuyor.
Evet, tabii, doğru.
Aynısı.
Demek ki hiçbir fark yok.
Bu ne oluyor Allah aşkına ya? Bu ne oluyor? Peki bu ayetlere rağmen siz nasıl diyebiliyorsunuz ki esir kadın yatağa atılır?
Evet, hem öyle hem de bırakın esiri, normal hür bir kadın için bir önceki ayette, 24. ayetteki femessem ta'tun bihi minhunne fe'atuhunne ucurehunne ferida ifadesinden hareketle hür bir kadının da geçici evlilik yapabileceğini, yani müt'a yapabileceğini yine Kur'an'a söyletiyorsunuz.
Evet, maalesef tabi o da ayrı bir şey.
Ya bu da Kur'an'a söyletiliyor.
Bakın şimdi burada, bir de burada asıl mesele de şu. Bakın Müslümanlar ilk esirleri ne zaman aldı?
Bedir Savaşı'nda
aldı, değil mi? Peki Mekke'de inen Me'aric suresinde ve Mü'minun suresinde Allah ne diyor? Mekke'de inen sure bunlar. Me'aric suresi de Mü'minun suresi de. Bak mesela burada قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Müminler umduklarına kavuşurlar. Yani kesinlikle umduklarına kavuşur. Kurtuluşa ererler. Kimler? Kesinlikle kavuşmuşlardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Namazlarında huşu içerisinde, yani içten Allah'a korku duyarak, Allah'a saygı duyarak namaz kılıyorlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُورِضُونَ Onlar boş işlerden uzak duruyorlar, lüzumsuz işlerle meşgul olmuyorlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar kendilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Tabi zekat birisine hayır yapmak olur, mal vermek olur, o doğru. Ama şu anda bizim yaptığımız da zekattır. Nedir? İlmin de zekatı var, tecrübenin de zekatı var. Ben bir insan, her müminin yapacağı bir şeydir. Zekat için kendini geliştirir. Kadın erkek fark etmez. Bak, şimdi müminler için, yani bu müminler dediği zaman kadın erkek hepsi dair. Namaz kadın erkek ikisi de kılacak mı? Ondan sonra boş işlerden ikisi de uzak duracak. Kendini geliştirmek için çalışacak ya da kendi geliştirme maddi kazançta birisine yardım etmek için de çalışacak. Tamam. وَالَّذ۪يُنَّهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar namuslarını da koruyan kimseler.
Bu şimdi sadece erkeklere geçti, değil mi?
Şimdi sadece erkekler mi namuslarını koruyacak? Kadınlar da koruyacak. Ondan sonra geliyor, diyor ki اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ancak zevçleri hariç, eşleri, bir kadın yani eşiyle birlikte olur, erkek de olur. اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ya da hakimiyetleri altında olanlar. Şimdi biri diyebilir ki bu Mekke'de inmiştir, Mekke'de bunlar birlikte olabiliyorlardı. Ama bu ayetten ona delil getirilemez. Niye getirilemez? Çünkü buraya kadar kadın ve erkek.
Evet.
İkisi de var.
Evet.
O zaman eğer erkek yanındaki cariyeyle birlikte olabiliyorsa, kadın da köleyle birlikte olabilmesi lazım.
Denebilir mi böyle bir şey?
Mümkün bir kimse bunu söyleyebilir mi?
Evet.
Ondan sonra فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ Çünkü bunlar ayıplanmazlar. Çünkü niye? Az önce okuduğumuz ayetlerde de Bakara suresinin 221 evvel. Diyor ki وَلَا تَنْكُوَ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ Müşrik kadınları nikahlamayın inanıncaya kadar. وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا وَعَجَبَتْكُمْ Bir mümin cariyeyi nikahlamanız çok hoşunuza gitse bile bir müşriki nikahlamanızdan daha iyidir. Bak, gene nikah. Ondan sonra diyor ki وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ hatta يُؤْمِنُوا Müşrik erkeklere de kız vermeyin. Mümin oluncaya kadar. وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك Bir kadının mümin bir esirle evlenmesi bir müşrikürle evlenmesinin daha iyidir. Daha iyidir diyor. Niye? Velev acebekum. Çok hoşunuza gitse bile. Daha iyidir. Daha iyidir dediği için müşrikle evlenmesi haram olur mu? Yani bu haramdır. Bu da helaldir. Helal haramdan daha iyidir denir mi? Haram da iyidir ama helal daha iyidir denmez ki. Haram kötüdür.
Evet.
Daha iyidir dendiği zaman evet evlenebilirsin ama evlenme diyor. Yani ne diyor? Sen kadın ol, erkek ol, bir müşrikle evlenmektense bir esirle evlenmek daha iyidir diyor. Ne oldu şimdi? Bak kadın da evleniyor esirle, erkek de esirle evleniyor. Ama birinci tercih değil, ikinci tercih. Neden peki Allah-u Teala evma melekete imanuhumla ezvacı ayırıyor? Çünkü hür bir kadınla evlenme imkanı olan esir bir kadınla evlenemez. Evlenebilmesinin olmazsa olmaz şartı o kadını hürriyetine kavuşturmasıdır. Esir kadınla evlenen onun üstüne ikinci bir kadınla evlenemez. Bu şekilde çok özel şartlar olduğu için Allah-u Teala o ikisini birbirinden ayırmış. Yani bunlar bu muhteşem şeyler kaybolup gidiyor yani. Ne yapıyorlar? İşte sen de oradan okuduğunu, bak tefsire sen bunu nasıl koyuyorsun ya? Meallere koymuşlar, tefsirlere, millete meal okuyun diyoruz, tefsir okuyun diyoruz. Yani beni asıl şaşırtan, az önce örnek verdiğim gibi, ya bir araba diyorsun, işte o kadın, Arap Dil Edebiyatı bölüm başkanısın, Arapsın ya sen bunu, ama düşünmüyorlar. Çünkü din ezber şey yapılmış. Evet. Ve şunu söylüyorlar, ya bu nasıl bir şey de diyemezsin, çünkü Kur'an mücmeldir, ondan hiçbir şey anlaşılmaz diyorlar değil mi?
Evet.
Halbuki Allah ne diyor? Çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır diyor, ben açıklamışım diyor. İşte okuduk işte ayetleri okuyoruz. Buralarda şüphelenecek bir şey var mı? Ama böyle bir şey yok ki. Bakın ayetin kendi iç bütünlüğünü bile nasıl bozuyorlar değil mi?
Dolayısıyla yaklaşmayın şeklinde yasaklanan bir şey bizzat dinin kendi içindeki bir kurum haline geliyor. Yani işte evet. Cahillik olsun, mütanikâ olsun.
Evet dediğin doğru. Ciddi bir kurum oluyor.
Evet. Hatta işte hani burada söylenmeli mi bilmiyoruz ama Şia fıkhına bakılırsa böylesi bir namussuzluğun sevap getiren bir fiil olduğu düşünülüyor. Yani Allah katında sevap getiren bir şey. Tam da işte derse başladığımızda okuduğumuz وَاِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَانَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Yani öyle bir terbiyesizlik, namussuzluk yapıyorsunuz ki ondan da sevap beklentisi içerisine yani giriyorsunuz.
Allah bize bunu emretmiştir. Evet. Tabii ayetlere yanlış mana verirsem evet. Bu böyle olur.
Evet. O hale geliyor. Evet,
yani bu ne biçim bir şey ya? Şimdi bak mesela istersen bu o ayetleri tekrar okuyalım. Bak evet. O şey Araf suresindeki ayetleri. Şimdi bu ayetler hep başkasıyla ilgili. Hiç bizimle alakalı değil. Hep öyle öğretilir değil mi? Bak ne diyor? وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَانَا. Yani şimdi biz bunu millete yoksa şey yapma, ya biz kalktık, babalarımızı böyle bulduk. Eskiden beri bu böyle yani. O kadar geçmişi yok mu sayalım? وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَادَ diyor. Allah bize bunu böyle emretmiştir. Allah'ın emri, bak ayetlerin manasını bozarak bunu Allah'ın herhal görmesi şeklinde çevirmemişler.
Ya zaten mesela işte elimizdeki İslam ansiklopedisi var. Bu mütan nikahı.
Bu işte mütaha girmeden şu şeyi bitirelim.
Ha, bu ya. Şeyle emrana biha ile alakalı
usulü. Ondan mı? Yani daha sonra şey yapalım. Mütaha esas daha girmedik. Bir
yok
girelim de.
Ahlaksızlığı gerçekten de yani hani bunun ya zaten böyleydi. Yapacak da bir şey yoktu. Allah da zaten buna çok müdahale etme diye getirmiş yani toparlayan adam da yani.
Onu değil mi? Öyle şey, müteahhit girmeden önce. Şimdi Şia fıkhı dedin, aklıma geldi. Yani şey mesela bu Şiilerden Ayetullah Tabatabai'nin bir şeyi var değil mi? Meal, işte tefsiri
evet, tefsirin,
var.
Evet.
O tefsiri de okudum ben. Tabatabai'nin tefsirinde şey yapıyor. Diyor ki bak, az önce okuduğumuz Nisa suresi 25. ayette şunu söylüyor. فَنْكِوْهُ نَب۪ي اِذْنِ اَهْلِهِنَ diyor ya, ailesinin izniyle olan nikahlayın ve mihirlerini ona verin, namuslu olmaları şartları falan. Hiçbirini görmüyor burada. Bu kadın namuslu olacak, gizli açık zina yapmamış olacak. Zaten Nur suresinin 33. ayetinde de asla gayrimeşru ilişkiye yaklaşmayacak Allah bildiriyor açıkça. Ama mesela o Nisa Suresi 30. ayeti delil alan birisini ben hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Yok. Hesaplarına gelmiyor çünkü. Şimdi bakın burada şöyle diyor Tabatabai. Diyor ki bu adam cariyesini bir başkasıyla evlendirdiği zaman, evlendirme, canı onunla birlikte olmayı istese, ondan talep eder, bunu bana bir aylığına gönder. Diyelim işte bir tatile gidiyorum, oradan gideyim mesela, tövbe estağfurullah. Gelir diyor, işte onun hamile olmadığı tespit edildikten sonra onunla birlikte kalır, sonra tekrar kocasına gönderir diyor. Ve bu şey olur, dinin hükmü oluyor ya. Ayete yaptığı tefsir bu. İşte az önce de Fahrettin Razi ile gördüm. Evet. Ne olmuş oluyor? Şimdi bu adamlar kendilerini doğru yolda sayıyorlar mı, saymıyorlar mı?
Evet, tabii, sayıyorlar.
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى Allah fuhşi emretmez ki. Bu bir fuhuş. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Şimdi bilmediğin şeyi Allah hakkında mı söylüyorsun? Allah böyle emretmiştir diyorsunuz. Bizim atalarımız böyle yaptı. Çünkü biz mezheplerimiz yanlış yapmaz. Hep öyle demiyorlar mı?
Evet, tabii.
İstersen 30. ayette sen oku.
Evet. Allah bir takımının doğru yolda olduğunu onaylar, bir takımı da sapık sayılmayı hak eder. Sapıklar şeytanları Allah'tan daha yakın konumda tutan, üstelik kendilerini doğru yolda sananlardır.
Tamam. Yani şimdi önce bu kölelik, cariye. Bak bir kere İslam'da kölelik ve cariyelik diye bir şey var mı?
Hocam şuradaki kitaplara, özellikle fıkıh kitaplarına bakarsanız kitapların %60'ı, %70'i kölelik ve cariyelikle alakalıdır.
Yani kölelik ve cariyeliği kabul etmeyen bir mezhep var mı?
İşte yani.
Peki Kur'an-ı Kerim bunu kabul ediyor mu?
Asla.
Bak mesela şey yapalım, yani şu anda müteahhiye hiç vakit kalmadı çünkü ders süremiz bitti, onun için ben müteahhiye konusunda konuşmamaya çalıştım. Müteahhiye bundan sonraki dersimizde inşallah yapalım. Ama şunu şey yapalım. Yani şunu görelim. Bu şeyde Muhammed suresi biliyorsun Mekke ile Medine arasındaki hicret sırasında ya da Bedir Savaşı öncesinde inmiş bir suredir. O surenin 4. ayetinde Müslümanların ilk savaş yaptığı, ilk esir alabilecek noktaya geldikleri zaman 4. ayetinde Allah-u Teala ne diyor bize?
Yani şeyle alakalı, esirlere yapılacak muameleyle alakalı.
Esirlere yapılacak muameleyle ilgili ne diyor Allah? Evet,
ya karşılıklı, yani fidye karşılığında ya da karşılıksız.
فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ فَضَرُ وَرِّقَبْ Savaşta karşı karşıya geldiniz mi? Onlar sizi öldürmeye gelmiş, siz onları öldüreceksiniz. Tabii. Başkası yok. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onlara üzerine hakimiyet kurdunuz mu? Hakimiyetten sonra gelin kadınlar, erkekleri öldürelim, kadınları serbest bırakalım değil,
yok,
haşa.
Şey
ama onlar inşallah daha sonra dersimizde yapalım onu da. Hı. Maalesef yani bütün mezhepler bunu kabul ederler. Yani iğrenç bir şey ama neyse. Yani Müslümanları rahatlatacak her şey silinmiş, atılmıştır. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Hatta اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ Onlara hakimiyet kurduktan sonra
feşüddül
vesak, bağız sıkı tutun. Savaş meydanında hakimiyet kurmadan esir almak yok. Bağız sıkı tutun, yani esirleri sağlam tutun, gitmesinler. Feimmâ mennem ba'du ve imma fidâ. Bundan sonra yapılacak iki şeydir. Ya karşılıksız serbest bırakırsınız
ya da fidye karşı.
Ki Resulullah Bedir esirlerinin çoğusunu karşılıksız serbest bırakmıştır. Ve imma fidâen ya da fidye alırsınız. Bir kısmından da fidye almıştır. Bu kadar. Mesela şeyde
ha, bu oysa bu anlattığınız gibi değildir yani. Anlatılanlar
iyi. Yok canım, bunu hiçbir mezhep kabul etmez.
Yani öldürmedikleri için fırça yemişlerdir hepsi.
Haşa, yani o evet. Resulullah'la ilgili öyle saçma rivayetler doldurmuşlardır ki kitaplara.
Maalesef.
Neymiş efendim Allah-u Teala Enfal suresinin 67. ayetinde ne diyor? مَا كَالِ نَب۪يِّنْ Hiçbir nebinin hakkı yoktur. İstersen sen o şeyden, elmalıdan, çünkü en iyi meali yapan elmalıdır, ilmi açıdan. Ha, dili biraz ağırdır, o ayrı bir konu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala o 67. ayetinde مَا كَالِ نَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى يُثْخَنَ فِي الْاَرْضِ Muhammed Suresi 4. ayette Allah-u Teala belirttiği hiçbir nebinin diyor.
Evet.
Hiçbir nebinin dediğine göre daha önce de demek evet. bu hükümler var. Mekke'de de geçerli bu.
Evet.
Niye Mekke'de de geçerli diyoruz? Çünkü Mekke'de inen En'am suresinde Allah ne demişti? O indirdiği surette 90. ayette ne diyordu Allah-u Teala orada? اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ وَبِهُدَهُ مُقْتَد۪ي Bu işte öncekilerin kitaplarına uy diye emir veriyor. Önceki kitaplarda da böyle. Savaş meydanında hakimiyet kurmadan esir alma hakkın yok diyor. تُرِيدُونَ عَرَدَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةِ Mekke peki şeyde Bedir'de hakimiyet kurmadan esir aldı Resulullah. Öyle değil mi?
Evet.
Ve müminler. Ve önce Muhammed Aleyhisselam Allah-u Teala ayıplıyor. Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur diyor. Ondan sonra siz türüdüğüne derken bütün sahabeyi evet. de katıyor. Niye uyarmadınız nebinizi?
Evet.
Muhammed suresi indi. Türüdüğüne el hayatet dünya vallahi yürüyüdür ahiret. Siz elinize hemen geçecek bir şeyler istiyorsunuz. Allah sonrasını istiyor. Allah sizi Mekke'ye girmenizi istiyor. Tabi devamını yapmayalım. Ondan sonra devamı ne?
Levla kitabım minallahi sebeka lemessekum fîmâ akastum
azâ. Levla kitabım minallahi sebeka. Daha önce Allah'ın bu konuda bir yazdığı bir hüküm olmasaydı, yani Mekke'de inen Rum suresinde bu savaşta size zafer vereceğini Allah daha önceden söz vermeseydi, aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle size acıklı bir azap, azabun elim diyor. Kur'an-ı Kerim'in en ağır ifadelerindendir. Azab-ı elim şey yapar. Çünkü bunlar ne yapıyor? Ne bir günahsızdır, şudur, budur, böyle bir sürü. Çünkü kendilerini günahsız demek için nebilerin günahsız olması lazım. Yani hocaların günahsız olması için öyle. Ondan sonra devamını oku istersen.
Fekülü mümme ganimtüm halalen tayyibe.
O zaman madem Allah sizi şu anda müsaade etti, bu aldığınız ganimetten helalden artık yiyebilirsiniz diyor. Yani buna geçici olarak size bir şey verdim diyor. Peki buna ne diyorlar? Yok efendim aldığı esirleri ne yapalım diye istişare etmişmiş. Allah açık ayet indirecek ve Muhammed Aleyhisselam istişare
edecek. Hazreti Ömer doğruyu söylemiş ama Muhammed Aleyhisselam Ebu Bekir'e uyarak affetmiş. Bundan dolayı da bu azar
ayıp lan bu ayet inmiş imiş.
Evet.
Peki bir ayetin mealini bir oku bakalım doğru meal vermiş mi?
Hiçbir peygamber için arzda ağır basmadıkça esirleri olmak doğru değildir. Siz dünya arazını istiyorsunuz.
Bak, doğru değildir. Gene iyi.
Evet.
Ama öbürlerinde öyle değil. Bak, tamam sen devam et.
Allah ise ahireti kazanmanızı diliyor ve Allah azizdir, hakimdir. Eğer Allah'tan bir yazgı geçmiş olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size mutlak büyük bir azap dokunurdu.
Ne fidyesi? O da saptırmış.
Evet, fidyeden dolayı.
Ne fidyesi ya?
İşte o geleneksel o şeyi almış yani.
Ne alakası var ya?
Evet.
Ne iğrenç bir şey ya.
Aldığınız fidyeden dolayı. Yani doğrudan o hikayeyi yazmış.
Tövbe ya Rabbi. Allah öyle mi diyor? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدِ وَاِمَّا فِدَانِ
Ya işte biraz önce söylediniz ya. Elmalı gibi bir insan bile bu oyuna geliyor yani.
Çünkü Fahrettin Razi evet. öyle yazıyor.
Diğerlerinin...
Çünkü ayetleri öyle bir bozuyorlar ki...
Evet.
Doğru anla. Biz işte Allah'a çok şükür ki bir ekip, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde ekip çalışması yapıyoruz. Allah doğruları görmeyi nasip ediyor. Bak yanlışları, tamam bizim yanlış olduğumuzu iddia eden varsa lütfen çıksın. Çünkü biz ayetlerle Allah'ın emrine uygun olarak ayetlerle evet. anlamaya çalışıyoruz. Bak şuraya bir bakar mısın? Bak. Şu Diyanet'in mealine bak. Gerçi o da çok berbat da. Yeryüzü, o da ne dedi? Arzda.
Arzda.
Arz ne demek? Dünyada değil mi? Dünyada hakimiyet kurmadan hiçbir nebi esir alamaz. Ya dünyada hakimiyet kuran bir nebi mi var bugüne evet. kadar?
Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı bütün esirler aslında haksız yere almış oluyor o zaman.
Ya böyle bir saçmalık. Evet. Bak şuraya bak. Bu da aynı şey. Bak yeryüzünde
evet. ha, büyük hata.
Düşmanı yani Enfal 67 Diyanet'in meali. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.
Asla,
yakışmaz kelimesini geçiyor.
Asla olmayacak bir şey. Evet.
Makale nebiyin yakışmaz mı anasına mı?
Evet.
Allah'ın ayeti bu kadar saptırılır mı? Yeryüzünde.
Evet.
Yeryüzünde hakimiyet ne demek ya? Bu savaş yaptığı savaş sahasında demektir
evet.
bu. Ayetleri birlikte okuduğun zaman çok net bir şey. Yani yakışmaz diyor. Yani enteresan gerçekten. İşte bir de bizim mealden bir şeysi oku da dersimizi bitirmiş olalım. Bundan diğer konulara bundan sonra geçelim. Yani bak şu net bir şekilde ortaya çıkıyor değerli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle kölelik, cariyelik diye bir şey yoktur. Efendim baştan vardı sonra kaldırılmış böyle bir şey asla hiç olmamıştır. Ama Müslümanların hakimiyet altına geçen esirler vardır. Esir Müslümanın emrinden çıkamayacağı için erkeklerine abd denir yani emrinin dışına çıkamaz. Şeylerine de hanımlarına da eme denir ama bir aile ortamı, kendi aile içerisinde asla onlar esir kamplarında bırakılmazlar, evin içerisine getirilirler. Allahü Teala Nur Suresi 58-59. Ayetlerde de bunun ayrıntılarını bize öğretmiştir. Ailenin bir ferdi gibi muamele görürler. Öyle şey yok. Evet, oradan bir oku bakalım.
67. Enfal Suresi'nin 67. ayetinin meali. Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe hiçbir nebinin hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur.
Sadece Muhammed Aleyhisselam değil. Demek ki ta Adem Aleyhisselam'dan beri bu hüküm böyle.
Ey Müslümanlar, siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Allah'ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap çarpardı. Artık ganimet olarak aldıklarınızdan helal ve temiz olanları yiyin. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
İşte kadar gayet açık ayetler. Ama kölelik ve cariyeliği kabul etmeyen bir tek mezhep yoktur. Ya bu din nasıl bu hale getirilmiş? Ve onunla da kalmazlar. Gayrimüslimlerin eşlerini elinden alır. Tövbe ya Rabbi ya. Mesela şeyde var. O İbn-i Teymiye'de var yani. Ya bu ne biçim bir şey? Yani insanlara, Müslümanlara sakın Müslüman olmayın diye.
Evet, tabii.
Başkalarına da sakın bu dünyaya, bu dine yaklaşmayın diye bir şey yapmış.
Zaten böyle bir anlayış başkalarının da Müslüman olmasını istemez. Niye Müslüman olsunlar ki yani? Olmasınlar, ben de onlara çökeyim demenin şeyi yani. Ötekine de ya sakın Müslüman olma, Müslüman olursan başım belaya girer demenin.
Ya işte mesela dolaşıyorlardı şeylerde, kıyılarda. Baskınlar yapıyor. Oğulların ve kızlarını topluyor, koyun toplar gibi getirip esir pazarlarında satıyorlar. Evet. Bu oluyor da Allah'ın dini.
Cihat yapıyor yani.
Cihat oluyordu.
Evet.
Bu dini doğru anlatsan bütün dünya şimdi Müslüman olmuştu.
Evet.
Bu şey zamandan beri böyle. Abbasiler zamandan beri böyle.
Maalesef.
Herkes Emevilere yükleniyor. Emevilerden bir satırlık bir yazı var mı günümüze ulaşan? Abbasiler tutmuş adamların kabirlerinden çıkarmış, kemiklerini kırmışlar. Belki yanlış yapmış olabilirler ama elimizde bir belge yok ki. Ama onlar bütün suçu, kendi suçlarını onların üzerine atıyorlar. Neyse, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Hakikaten yani bu dini tamamen fıtratından ve doğru hükümlerinden uzaklaştırarak yepyeni bir din icat edilmiş ve insanlara o Allah'ın dini diye takdim edilmiş. Bugün İslam aleminin yerde sürülmesinin sebebi o. İnşallah bunları her zaman ve her platformda anlatmak nasip olur. Bizi dinleyenlerden ricam lütfen bunları çok iyi kavrayın. Bugünkü sosyal medya imkanlarını çok iyi kavrayın ve bu şeyleri, mesajları tüm dünyaya iletin. Çünkü Allah herkesin Rabbidir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Herkes Allah'ın kuludur. Her insanın bu kitaba ulaşma hakkı vardır. Biz bu kitabı herkese ulaştıralım. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızasından ayırmasın.